Ayrım 72.
Sayfa 394. Bölüm 6. Duruşmalar. Madde 63. Tartışmaların kamuya açıklığı. Dipnot. 7-7-2003 tarihli değişiklik. 1. Bu maddenin ikinci paragrafına göre daire istisnai durumlara bağlı olarak kendiliğinden veya taraflardan birinin ya da ilgili bir başka kişinin istemi doğrultusunda aksi yönde karar almadıkça duruşmalar kamuya açıktır. 2. Demokratik bir toplumda genel ahlakın, kamu düzeni veya ulusal güvenliğin korunması amacıyla veya çocuk ve gençlerin menfaatlerinin veya tarafların özel yaşamlarının korunmasını gerektiren durumların varlığında veya yargılamanın açıklığının adaleti zarara uğratabileceği özel hallerde, daire başkanının gerekli olduğuna inandığı ölçüde, basının ve kamunun duruşmanın tamamında veya belirli bir kısmında duruşma salonunda bulunmaları, daire tarafından, kendiliğinden veya tarafların veya başvuruyla ilgili herhangi bir kişinin istemine bağlı olarak yasaklanabilir. 3. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen her türlü kapalı oturum istemleri gerekçelerine yer verilir ve duruşmanın tamamına mı yoksa belirli bir kısmına mı yönelik olduğu belirtilmelidir. Madde 64. Duruşmaların yönetimi. 1. Duruşmaları daire başkanı yönetir ve çağrılıların konuşma sırasını ve düzenini belirler. 2. Her yargıç, daire önündeki duruşmaya gelen herhangi bir kişiye sorma hakkına haizdir. Madde 65. Duruşmaya gelmeme. Taraflardan birinin yeterli sebep göstermeksizin duruşmaya gelmemesi veya kaçınması durumunda daire bu durumun adaletin gereği gibi sağlanmasına bir engel oluşturmayacağı kanaatini taşıması kaydıyla duruşmaya devam edebilir. Madde 66-69 metinden çıkartılmışlardır. Madde 70 duruşma tutanakları. Dipnot 17.6 ve 8.7.2002 tarihli değişiklikler. 1. Daire kararına bağlı olarak yazı işleri müdürü duruşma tutanaklarını hazırlatır. Tutanaklarda şu kayıtlara yer verilir. A. Duruşmada yer alan daire üyeleri. B. Duruşmalara çıkan kişilerin listesi. C. Duruşmada yapılan açıklamaların, sorulan soruların ve alınan cevapların metni. D. Duruşmada daire başkanı veya daire tarafından alınan her türlü karar metni. 2. Duruşma tutanaklarının tümü veya bir kısmı resmi olmayan dillerden birinde ise, dairenin vereceği karara göre bunların yazı işleri müdürlüğünce resmi dillerden birine çevrilmesi sağlanır. 3. Daire başkanının veya yazı işleri müdürünün denetimine bağlı olarak duruşmada ifade edilenlerin kapsam ve anlamında değişikliğe yol açmamak kaydıyla düzeltme yapmaları amacıyla duruşma tutanaklarının bir örneği tarafların temsilcilerine verilir. Yazı işleri müdürü, daire başkanının talimatı doğrultusunda düzeltme amaçlı bu iznin kullanımına bir zaman sınırlaması getirebilir. 4. Duruşma tutanaklarında yukarıdaki izin çerçevesinde gerçekleştirilen düzeltmeler, daire başkanı ve yazı işleri müdürü tarafından imzalanır. İmzalanmış değişiklikler tutanağın doğruluğunu belirtir. Bölüm 7. Büyük daire önündeki yargılama. Madde 71. Usul hükümlerinin uygulanabilirliği. Dipnot 17.6 ve 8.7.2002 tarihli değişiklikler. 1. Daireler önündeki yargılamaya ilişkin hükümler uygunlukları çerçevesinde büyük daire önündeki yargılamada da uygulanır. 2. Bu iç tüzüğün 54/3 ve 54/3 maddeleriyle duruşmaların yapılmasıyla ilgili konuda dairelere bırakılan yetkiler, büyük daire önündeki duruşmalarda büyük daire başkanı tarafından da kullanılabilir. Madde 72. Bir dairenin yargılama yetkisinden feragatı. 1. Sözleşmenin 30. maddesine göre bir dairenin görmekte olduğu bir davada sözleşme veya ek protokollerin yorumlanmasını etkileyen ciddi bir sorun ortaya çıkmış veya dairenin sorun hakkındaki çözümü mahkemenin daha önceki bir kararı ile ilgili çelişkili bir sonuç doğurmuşsa, davanın taraflarından biri bu maddenin ikinci fıkrasına göre itiraz etmediği takdirde, daire henüz kararını vermeden önceki bir aşamada bu konudaki yargılama yetkisinden büyük daire lehine feragat edebilir. Yargılama yetkisinden feragat kararı için gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. 2. Yazı İşleri Müdürü dairenin feragat kararını taraflara bildirir. Taraflar bu bildirimin yapılmasından itibaren bir ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Yazı İşleri Müdürlüğü'ne itiraz edebilirler. Bu şartları taşımayan itirazlar daire tarafından dikkate alınamaz. Madde 73. Davanın büyük daireye gönderilmesinin istenmesi. 1. Sözleşmenin 43. maddesine göre başvurunun taraflarından her biri istisnai nedenlere bağlı olarak bir daire tarafından verilen hükmün duyurulması tarihinden itibaren 3 ay içinde daire kararında sözleşme ve ek protokollerin yorumlanmasını ve uygulanmasını etkileyen ciddi bir sorunun veya büyük daire tarafından incelenmesinin gerekli olduğu düşünülen genel nitelikte önemli bir sorunun bulunduğu iddiasıyla incelenmek üzere büyük daireye gönderilmesini yazılı olarak Yazı İşleri Müdüründen isteme hakkına sahiptir. 2. Bu iç tüzüğün 24/5 maddesine göre büyük daire üyeleri arasından oluşturulan 5 yargıçlı bir kurul bu istemi yalnızca dosyadaki belgelere dayanarak inceler. Bu kurul başvuruda bu nitelikte bir sorunun olduğu kanaatinde ise istemi kabul eder. Kurulun isteme ilişkin ret kararında gerekçe belirtmek zorunda değildir. 3. Kurulun istemi kabul etmesi halinde büyük dairenin başvuru hakkındaki kararı yargısal bir karar niteliği taşır. Bölüm 8. Kararlar. Madde 74. Son kararların içeriği. 1. Sözleşmenin 42 ve 44. maddelerinde belirtilen kararlarda şu kayıtlar yer alır. A. Kararı veren daireyi oluşturan daire başkanı, daire üyeleri ile Yazı İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcısının adları. B. Kararın alınış ve açıklanış tarihleri. C. Taraflar. D. Davalı devlet temsilcileri ve taraf avukatları ve danışmanlarının adları. E. İzlenen usulle ilgili açıklamalar. F. Başvuru konusunu oluşturan maddi olaylar. G. Tarafların yaptıkları açıklamaların özeti. H. Karara esas teşkil eden hukuksal gerekçeler. İ. Hüküm fıkraları. J. Eğer verilmişse yargılama masrafları ve vekalet ücreti giderleri. K. Çoğunluğu oluşturan yargıçların sayısı. L. Gerekli ise hangi metnin özgün olduğuna ilişkin açıklama. 2. Davanın görülmesine katılan her yargıç, çoğunluk doğrultusunda veya karşısında yer alan görüşünü veya yalnızca ayrı görüşte olduğunu belirtir açıklamalarını kısa bir karşı oy yazısıyla ekleme hakkına sahiptir. Madde 75. Adil tatmine ilişkin karar. 1. Bir başvuruda iç tüzüğün 60. maddesine göre bir istemde bulunulmuş ve sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması istenmiş ve daire tarafından sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varılmış ve bu konuda karar verilebilecek bir duruma gelinmişse, Daire bu kararında sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması konusunda da bir hükme yer verir. Sorun karara hazır değilse, daire bu sorunu tamamen veya kısmen saklı tutarak diğer usul işlemlerine geçer. 2. Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması ile ilgili karar verilirken, daire mümkün olduğu ölçüde başvurunun esası hakkında karar vermiş olan yargıçlardan oluşur. İlk daireyi oluşturmak mümkün olmazsa, mahkeme başkanı daireyi kura yöntemiyle tamamlar ve yeniden oluşturur. 3. Daire sözleşmenin 41. maddesine göre adil tatmine hükmederken, belirlenen süre içinde bir ödeme yapılmamış olması durumunda, hükmedilen tazminata gecikme faizi uygulanacağına karar verebilir. 4. Zarar gören tarafla davalı sözleşmeci devlet arasında bir anlaşmaya varıldığı hakkında mahkemeye bilgi gelecek olursa, mahkeme varılan bu anlaşmanın hakkaniyete uygunluğu kanaatine varırsa ise, iç tüzüğün 44/2 maddesine göre davanın düşmesine karar verir. Madde 76. Mahkeme kararlarının dili. Dipnot 17.6 ve 8.7.2002 tarihli değişiklikler. 1. Mahkemece her iki resmi dilde de yazılmasına karar verilmedikçe bütün mahkeme kararları İngilizce ya da Fransızca olarak verilir. 2. İç tüzüğün 78. maddesinde öngörüldüğü üzere mahkeme kararları mahkemenin resmi kararlar derlemesi yayınlarında her iki resmi dilde de yapılır. Madde 77. Kararın imzalanması, tevhim ve tebliği. 1. Mahkeme kararı daire başkanı ve yazı işleri müdürü tarafından imzalanır. 2. Mahkeme kararı kamuya açık bir duruşmada daire başkanı veya görevlendirilen diğer bir yargıç tarafından okunur. Devlet temsilcileri ile tarafların temsilcileri bu duruşmanın tarihi hakkında önceden bilgilendirilir. Aksi takdirde bu maddenin 3. paragrafında belirtilen bildirim, kararın açıklanması yerine geçer. 3. Mahkeme kararı Bakanlar Komitesi'ne iletilir. Yazı İşleri Müdürü kararın onaylı birer örneğini taraflara, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, 3. tarafa ve doğrudan ilgili 3. kişilere gönderir. Kararın esas nüshası usulüne göre imzalanıp mühürlenerek mahkeme arşivine konulur. Madde 78. Kesinleşmiş kararların ve diğer belgelerin yayımı. Sözleşmenin 44/3 maddesine göre mahkemenin kesinleşmiş kararları ve mahkeme başkanının yayımında yarar gördüğü her türlü belge ve diğer kararlardan seçmelerden oluşan resmi derlemeler, Yazı İşleri Müdürü'nün denetim ve sorumluluğu altında uygun bir biçimde yayınlanır. Madde 79. Son kararın yorumuna ilişkin istemler. 1. Taraflardan biri son kararın açıklanmasından itibaren bir yıl içinde son kararın yorumlanmasını isteyebilirler. 2. Son kararın yorumlanmasına ilişkin istemler Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuruda son kararın yorumlanması istenen hüküm fıkrası veya fıkraları açıkça belirtilir. 3. Son kararı veren daire, son kararın yorumlanmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle yorum istemini reddedebilir. Kararı veren dairenin toplanmasına imkan bulunmazsa, Mahkeme başkanı kura yöntemiyle daireye tamamlar veya yeniden oluşturma yoluna gider. 4. Yorum istemi daire tarafından reddedilmemişse, Yazı İşleri Müdürü bu istemi diğer tarafa veya taraflara gönderir ve daire başkanı tarafından belirlenen süre içinde yazılı açıklamalarını sunmaya davet eder. Dairenin bir duruşma yapmaya karar vermesi halinde daire başkanı duruşma için ayrıca gün de belirler. Dairenin yorum konusundaki kararı son karar niteliği taşır. Madde 80. Karar düzeltme. 1. Bir taraf niteliği ile karara yönelik bir etkisi olabilecek ve bir hüküm verildiği zaman mahkemenin bilmediği ve taraflardan birinin haklı nedenlerle bilmesi imkansız bir gerçeğin sonradan öğrenilmesi durumunda öğrenme tarihinden itibaren 6 aylık bir dönem içinde mahkemeden o hükmün düzeltilmesini isteyebilir. 2. Başvuruda düzeltilmesi istenilen karara bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen şartlara uyulmuş olduğunu göstermek için gerekli bilgilerle birlikte bunu ispata yönelik her türlü belge örneğini de eklenmelidir. Başvuru tüm belgelerin birer kopyasıyla birlikte yazı işleri müdürlüğüne sunulur. 3. Karar düzeltme istemini doğrulayıcı bir sebebin bulunmaması durumunda kararı veren daire başvuruyu reddeder. Eğer kararı veren dairenin toplanmasına imkan görülemezse, mahkeme başkanı tarafından kura yöntemiyle daire tamamlanır veya yeniden oluşturulma yoluna gidilir. 4. Daire tarafından düzeltme istemi reddolunmazsa, yazı işleri müdürü bunu diğer taraf veya taraflara bildirir ve daire başkanı tarafından belirlenen bir süre içerisinde herhangi yazılı açıklamalarını sunmaya davet edilir. Daire başkanınca eğer bir duruşma yapılmasına karar verilirse duruşma tarihi de belirlenir. Daire yargısal bir hüküm şeklinde karar verecektir. Dairenin karar düzeltilmesine ilişkin kararı son karar niteliği taşır. Madde 81. Kararlardaki ve son kararlardaki hataların giderilmesi. Son kararların düzeltilmesi ve başvuruların yeniden görülmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla mahkeme bir kararın veya son kararın açıklandığı tarihten itibaren bir ay içinde kendisinin veya taraflardan birinin istemi üzerine yazım ve hesap hatalarını ve açık yanlışlıkları düzeltebilir. Bölüm 9. İstişari Mütalaalar. Madde 82. Mahkeme istişari mütalaalarla ilgili yargılamada sözleşmenin 47, 48 ve 49. maddelerine ek olarak aşağıdaki hükümleri uygular. Mahkeme ayrıca bu iç tüzüğün uygun gördüğü diğer hükümlerini de uygular. Madde 83. İstişari mütalaa istemleri yazı işleri müdürlüğüne gönderilir. Bu istemde mahkemeden görüşü istenilen sorun tam ve açık biçimde belirtilir ve ayrıca şunlar yer alır. A. Bakanlar Komitesi'nin sözleşmenin 47. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kararını kabul tarihi. B. Mahkemenin isteyeceği açıklamaları vermek üzere Bakanlar Komitesi tarafından görevlendirilmiş olan kişi veya kişilerin ad ve adresleri. Sorunu açıklamaya yarayabilecek bütün belgeler isteme eklenir. Madde 84. 1. İstişari mütalaa istemini alan yazı işleri müdürü, istemin birer kopyasını mahkemenin bütün üyelerine iletir. 2. Mahkemeye gönderecekleri yazılı açıklamaları, mahkemenin alabileceği yazı işleri müdürü tarafından sözleşmeci devletlere bildirir. Madde 85. 1. Mahkeme başkanı yazılı açıklamaların ve diğer belgelerin verilmesi için bir süre belirler. 2. Yazılı açıklamalar ve diğer belgeler yazı işleri müdürlüğüne gönderilir. Bunların birer kopyası yazı işleri müdürünce mahkemenin bütün üyelerine, bakanlar komitesine ve her bir sözleşmeci devlete iletir. Madde 86. Mahkeme başkanı yazılı usulün tamamlanmasından sonra yazılı açıklamalarını sunmuş olan sözleşmeci devletlere açıklamalarını bu amaçla düzenlenecek bir oturumda sözlü açıklamalarla geliştirmelerine fırsat verilmesinin gerekli olup olmadığına karar verir. Madde 87. Mahkeme bir istişari mütalaa isteminin sözleşmenin 47. maddesinde tanımlanan danışılma yetkisi içine girmediği kanaatinde ise bu durumu gerekçeli kararında belirtir. Madde 88. 1. İstişari mütalaa kararı büyük daire tarafından oy çokluğuyla verilir. Bu mütalaalarda çoğunluğu oluşturan yargıç sayısı belirtilir. 2. Her yargıç mahkemenin görüşünden ayrı olan kendi görüşünü, destekleyici görüşünü veya karşı görüşünü karara ekleme hakkına sahiptir. Madde 89. İstişari mütalaa kararları Bakanlar Komitesi ve sözleşmeci devletlerin her birine önceden haber verilmek suretiyle herkese açık bir oturumda ve resmi dillerden birinde mahkeme başkanı veya görevlendirilen bir yargıç tarafından okunur. Madde 90. İstişari mütalaa kararları veya bu iç tüzüğün 87. maddesine göre verilen bir karar, mahkeme başkanı ve yazı işleri müdürü tarafından imzalanır. Usulüne göre imzalanıp mühürlenen esas metin mahkeme arşivinde saklanır. Yazı işleri müdürü bunun onaylı birer örneğini Bakanlar Komitesi'ne, sözleşmeci devletlere ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderir. Bölüm 10. Adli Yardım. Madde 91. 1. Daire başkanı kendiliğinden ya da sözleşmenin 34. maddesine göre başvuruda bulunmuş başvurucunun istemi üzerine bu iç tüzüğün 54/2b maddesine göre davalı sözleşmeci devletten başvurunun kabul edilebilirliği hakkında yazılı açıklamaları alındığı veya bu amaçla kendisine verilen sürenin dolmasından sonra başvurusunu savunmak ve bununla ilgili işlemlerde bulunmak üzere başvurucuya adli yardım sağlanmasına karar verebilir. 2. Başvurusunu daire önünde savunması amacıyla başvurucuya verilen adli yardım, bu iç tüzüğün 96. maddesi saklı kalmak kaydıyla kendisinin büyük daire önünde temsil edilmesi sırasında da devam eder. Madde 92. Daire başkanının ancak aşağıdaki konularda kanaate ulaşması durumunda başvurucuya adli yardım yapabilir. A. Daire önündeki başvurunun adalete uygun bir biçimde gerçekleşebilmesi bakımından adli yardım verilmesinin gerekli olması. B. Yapılması gerekli bulunan masrafların tamamen veya kısmen karşılanmasında başvurucunun yeterli mali imkanının olmaması. Madde 93. 1. Yapılması gerekli masrafların tamamı veya bir kısmının karşılanması için başvurucuların yeterli mali imkanının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla başvuruculardan gelir ve giderlerini ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler adına üstlendikleri diğer yükümlülüklerini gösterir bir beyanname doldurmaları istenir. Bu beyannamenin yetkili ulusal merciler tarafından onaylanmış olması gerekir. 2. İlgili sözleşmeci devletten bu konuda yazılı açıklamada bulunması istenir. 3. Bu maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen bilgi ve belgelerin alınmasından sonra daire başkanı adli yardımın yapılması veya bu konudaki istemin reddine karar verir. Karar yazı işleri müdürü tarafından taraflara bildirilir. Madde 94. 1. İç tüzüğün 36/4 maddesine göre atanmış avukatlar ve diğer kişilere ücret ödenir. Bu şekilde birden fazla temsilci varsa durumun gerekli kıldığı ölçüde bu kişilerin ücretleri de ödenir. 2. Adli yardım temsilcilerinin ücretlerini başvurucu veya atanmış temsilcinin yolculuk ve iaşe masraflarını ve başvurunun yürütülmesi açısından gerekli diğer masraflarını kapsar. Madde 95. Adli yardıma karar verilmesi durumunda yazı işleri müdürü A. yürürlükteki adli yardım tarifesine göre ödenecek ücretin oranını B. masraflar için ödenecek tutarı belirler. Madde 96. Daire başkanı iç tüzüğün 92. maddesindeki şartların taşınmadığına kanaat getirdiği her an adli yardım kararını kaldırabilir veya değiştirebilir. Başlık 3. G. Geçici hükümler. Madde 97. Yargıçların görev süreleri. Sözleşmenin 11. protokolünün yürürlüğe girdiği tarihte mahkeme üyesi olan yargıçların görev süreleri protokolün yürürlüğe girme tarihinden hesaplanır.